A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Özellikle konuşulmamış bazı konuları sık görülen, sık meydana gelen ya da yakınlarımızın da başına girebilecek konuları özellikle konuşmaya gayret ediyoruz ki çünkü bu ana konuları konuşmadan diğer detay tıbbi sağlık konularına geçmenin zor olacağını biliyoruz. Evet, son zamanlarda hastalarımdan ve danışanlarımdan çok fazla şu sorulmaya başlandı. Hocam, herhangi bir nedenle hastaneye gittim, herhangi bir nedenle check-up yaptırdım. Ultrasonografide dediler ki karaciğerin yağlı, arkadaş senin karaciğerinde yağlanma var. Acep nedir bu karaciğer yağlanması? Hocam bu nedir? Hastalık mıdır? Herhangi bir sıkıntıya neden olur mu? Ben korkmalı mıyım yoksa önemsememe gerek yok mu diyerekten çok sorular gelmeye başladı. O sebepten dolayı da bugünkü sohbet konumuzu özellikle karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasının belirtileri, özellikle karaciğer yağlanmasına acep ne iyi gelir? Onları özellikle konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii ki bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, teknik ekipten Arzu Usta hanımefendiye ve program yapımcımız Dilek Baytemir hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyoruz efendim. O sebepten dolayı da bu güzel konumuza geçmeden evvel şunu özellikle söyleyelim. Eğer sizler de konuşulmasını istediğiniz, özellikle sohbetimizi yapmamızı istediğiniz konuları bize ulaştırırsanız telefon ya da maille inşallah bu konuları da konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Evet, karaciğer yağlanması, hepatostatoz latincesi nedir? Şu, karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer hücreleri içinde yağ damlacıkların birikmesiyle ortaya çıkan bir hastalık. Birazdan söyleyeceğiz. Ne zaman bir şekilde farkına varıyoruz? Yani sonuçta hocam ben kendi kendime karaciğer yağlanması oldum diyebilir miyim? Diyemezsiniz. Bunun için özel bir tetkikimiz vardı. O da nedir? Görüntüleme yöntemi. O da ultrasonografi diyoruz. Herhangi bir nedenle. Nedir mesela, işte kişinin bir karında ağrı vardır. Kişi ya da bir check-up programı nedeniyle görüntülemeye alınmıştır. O sırada denir ki ultrason çeken arkadaş, sizin karaciğerinizde yağlanma var. Ya da karaciğeriniz yağlanmış diyebilir. Şimdi bu karaciğer hücreleri içerisinde yağ damlacıkları birikirse ne olur? Bu birikim bir şekilde karaciğerde sertleşme ve bazı ilerleyici hasara kadar yol açabilir. O sebepten dolayı da biz karaciğer yağlanmasını ciddiye almak zorundayız. Özellikle bu karaciğer hücrelerinde yağ birikmesini, yani karaciğer yağlanmasının özellikle nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. Tabii ki bu nedenlerin başında aslında benim de düşmanı olduğum çok büyük bir tehlike var ki alkol. Gerçekten alkole bağlı karaciğer hastalıklarından, işte nedir, alkolik hepatit, yani karaciğer iltihabı, alkolik siroz gibi şeyler var ama alkole bağlı karaciğer yağlanması da vardır. Ama son zamanlarda biz alkol dışında, alkol kullanmayan insanlarda da ciddi miktarda, sayı olarak alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması görmekteyiz. Bu alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasında sıklığı oldukça artmakta. Bunun birazdan rakamlarını da vereceğim özellikle. Şimdi acaba bu alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının nedenleri nelerdir? Yani adam diyor ki hocam, dediler ki bana işte karaciğerinde yağlanma var, alkol kullanıyorum, ben hayatımda almadım. Acep neden bu benim başıma geldi diye birçok insanlar da bize sorarlar. Bir defa şunu söylüyorum. En önemli sebebi karaciğer yağlanmasının yüksek kan yağ seviyeleri. Biz buna hiperlipidemi diyoruz. Yani sonuçta kandaki total kolesterolün, kandaki bizim kötü kolesterol dediğimiz LDL'nin ve organ yağlanmaları yapan trigliseritin yüksekliği. Yani hiperlipidemi, yani kan yağlarının yüksek oluşu en önemli sebep. Onun dışında şişmanlık, yani obezite. Onun dışında maalesef son zamanlarda çok fazla görmekteyiz. Özellikle insülin direnci ve şeker hastalığı ve bazı ilaçlarda özellikle karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor. Özellikle şunu söyleyelim. Son zamanlarda siz de belki duymuşsunuzdur gazetelerden ya da TV kanallarından metabolik sendrom diye bir rahatsızlık var. Bu metabolik sendrom özellikle yanlış beslenme alışkanlıkları, kilonun normal idealin üstüne çıkması ve insülin direnci, yani gizli şeker hastalığı ile beraber olan bir tablo. İşte bu metabolik sendromla alakalı olarak da bizim karşımıza hemen ne geliveriyor? Ultrasonografide karaciğerde yağlanma meydana gelebiliyor. Şimdi karaciğer yağlanması saptadığımız hastaların çoğunda baktığımızda %90'ından fazlasında az evvel söylediğim gibi başlıca 4 büyük nedeni görüyoruz. Yani kan yağlarının fazlalığı, kolesterol ve trigliseritin, şişmanlık yani obezite, insülin direnci ve şeker hastalığını özellikle görmekteyiz. Tabii hemen paralelinde ne düşünmemiz lazım? Karaciğerde yağlanmaya neden olan bu faktörler aynı zamanda kişiyi ne yapıyor? Aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz, yani kalp ve damar hastalıklarına karşı kişiyi maalesef risk faktörü haline getirebiliyor. Hocam peki bunun dışında ufak sebepler yok mu? Tabii ki bu ana sebepler dışında efendim uyku apne sendromu, bunun dışında kadınlarda polikistik over sendromu gibi bazı nedenlerde hem metabolik sendrom yapar hem de bize karaciğer yağlanması olarak geri dönebilir. Şimdi hemen şunu soracaksınız. Efendim karaciğer yağlanmasını hocam mutlaka ultrasonla mı anlayacağım? Yani ben bir belirtisi yok mudur acaba bunun? Ben diyeyim ki acaba benim karaciğerim mi yağlandı? Şimdi buna baktığımızda ne yapıyor genellikle hastalarımızın ve danışanlarımızın çoğunda karaciğer yağlanması tanısı konmuş hastalara baktığımızda ortak iki tane büyük şikayeti var. Bunlar nedir efendim? Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve isteksizlik. Gerçekten bu dört belirti, yani halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve isteksizlik, karaciğer yağlanması gördüğümüz hastalarımızın, danışanlarımızın çoğunda var. Özellikle de biz bu şikayetlerle gelen kişilere aç karna kan baktığımızda da hemen şunu görüyoruz ki karaciğer enzimleri dediğimiz, yani karaciğerin kendi ürettiği enzimler dediğimiz, belki bu konularda bilgili olan dinleyenlerin muhakkak bunları duymuştur. AST, ALT, GGT, eski adı SGOT, SGBT ve GG dediğimiz tahlili enzimlerinde yükseklik vardır. Belki normal sınırların tavanındadır ya da normal sınırları aşmış, daha da yükselmiş hale gelebilir. Şimdi demek ki ne yapıyoruz? Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, isteksizlik var mı? Var. Efendim bu şikayetlerle doktora gidiliyor mu? Gidiliyor. Doktor ne yapıyor? Bir aç karna kan testi yapıyor. Kan testine karaciğer enzimleri yüksek çıkıyor. İşte karaciğer enzimleri yüksek çıkınca kişi alkol de kullanmıyorsa en sık iki nedeni var ki bir tanesi bunlardan karaciğer yağlanması. Diğeri de nedir efendim? Efendim hepatitler, özellikle sarılık, yani hepatit B ve hepatit C'de de karaciğerdeki bu kendine özgü enzimler artabiliyor. Ama tekrar söylüyorum, karaciğer yağlanmasının, hepatostatozun tanı yöntemi ultrasonografidir. Yani karaciğere ses dalgalarıyla bakılmasıdır. Bu yöntemle hastaya herhangi bir zararlı ışın vermeksizin ses dalgalarıyla karaciğerin yapısı belirlenir diyoruz. Efendim tabii ne oluyor? Ultrason yaptırdı, karaciğerde yağlanma çıkıyor. Peki bunun dereceleri var. İşte birinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece gibi. Bunlar da neye özellikle skorlanıyor? Özellikle yağlanmanın kademesi malzemesine, ölçüsüne, kapladığı alana göre yapılan bir şey. Hafif bir yağlanma olabilir, ileri düzeyde yağlanma da olabilir özellikle. Ve genellikle de az evvel söyledim, bu tür hastalarda yani halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, isteksizlik görülen, karaciğer enzimleri yüksek çıkan, ultrasonda karaciğer yağlanması görülen hastalarımıza baktığımızda bunlar da aynı zamanda bizim şeker testlerimizin, bizim bazı tiroid fonksiyonlarımızda bozulmuş olduğunu görmekteyiz. Ve sonuçta efendim bu hastalarında yani karaciğer testlerinde yükselme saptanan hastalarda 3 ve 6 aylık düzenli takipleri alınır. Bazı durumlarda ihtiyaç olursa hekim arkadaşlar, çok elzem değil ama bazı durumlarda bunun basit yağlanma mı yoksa ilerleyici tip yağlanma olup olmadığını anlamak için de karaciğer biyopsisine kadar giden bazı tetkikler yapılabilir diyoruz. Evet efendim, şimdi şunu özellikle konuşalım. Yani karaciğer yağlanması efendim teşhisi kolay mıdır? Kolaydır. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde kişiye zarar vermeyen bir ultrasonografi görüntüleme yöntemi, bir de karaciğer enzimlerinin efendim yüksekliğine bakarak tanı konulabilir. Bazen de şöyle danışanlarımız bize dönebiliyor. Hocam efendim benim çok yüksek kolesterolüm yok. Benim çok yüksek trigliseritim yok. Efendim zaten alkol kullanmam. Efendim şişman da değilim gördüğünüz gibi. Ama karaciğerimde yağlanma var. Bazen bunun altında efendim genetik faktörler de söz konusu olabiliyor. Yani kişinin karaciğerinin yağlanmasına bazen genetik faktörlerin de rolü olduğunu görmekteyiz. Şimdi bir dinleyicimiz sormuş, demiş ki karaciğer yağlanması tedavisi olan bir hastalık mıdır? Evet. Karaciğer yağlanması genel olarak düzelebilir bir hastalıktır. Özellikle sorun eğer basit bir yağlanma, yani burada iltihap yok, burada bağ dokusu artış yok, biz ona fibroz istiyoruz yani sertleşen bir durum yok. Böyle durumlarda birazdan detayına gireceğim. Güzel bir diyet programı, güzel bir egzersiz programı, gerekirse de ilaçlarla ve fitoterapik ajanlarla efendim bu yağlanma geriye gidebilir. Yani burada tabii asıl ast olan nedeni ortadan kaldırmaksa, obezite varsa ortadan kaldırıyoruz. İnsülin direnci varsa buna yönelik önlemler alıyoruz. Şeker hastalığı varsa buna yönelik önlemler alıyoruz. Ve bunların yani sebep olan faktörleri ortadan kaldırdığımızda karaciğer yağlanması geriye dönebilen, geriye dönüşülebilen bir rahatsızlıktır ki bu komple işte nedir, dahili bilimlerin hepsi, kalp doktorları yani kardiyologlar, hormon doktorları, endokrinologlar ve gastroenterologlarla beraber yapan multidisipliner bir yaklaşımla olur. Evet, sorumuz şu. Hocam dediniz ki sohbetin başında, bu kadar sık mı görülüyor? Evet, karaciğer yağlanması gerçekten çok sık görülen bir rahatsızlık. Türkiye'de ve gelişmiş birçok ülkede, özellikle de toplumun en az 3'te 1'ini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. O sebepten dolayı şunu söylemek aslında hata olmaz. Karaciğer yağlanması en sık rastlanan karaciğer hastalığı bile denebilir. O sebepten dolayı da karaciğer yağlanmasını biz sık görüyoruz ve önemsiyoruz gerçekten. Şimdi bunu da söyledikten sonra olayımız şu. Karaciğer yağlanmasıyla alakalı olarak efendim dediniz ki bazı faktörleri öne alarak bazı yöntemler, bazı tedbirlerle karaciğer yağlanması geriye döner dediniz. Bunlar nelerdir dediğimizde aslında bunu konuşmalıyız. Neden? Çünkü bizim özellikle karaciğer yağlanmasına neden olan, ülkemizde de dünyada da gerçekten çok sık gördüğümüz, neredeyse 4 yetişkinden birinde gördüğünüz bu rahatsızlığı biz ilaç kullanmaya gerek kalmadan efendim nedenleri ortadan kaldırarak ne yapabiliyoruz? Efendim geriletebiliyoruz. Neler yapabiliriz? Bunlardan en önemlisi, en etkili yöntemlerden bir tanesi, bir şekilde madem obezite, insülin direnci ve şeker böyle bir rahatsızlığa yol açıyor, o zaman ne yapacağız efendim? Şekerli yiyecek, içeceklerden kaçınacağız. Goflettir, bisküvidir, kremadır, mayonezdir, baklavadır, tatlıdır, meşrubattır, ne derseniz. İçerisinde glikoz, fruktoz, mısır şurubu gibi tatlandırıcı olan, daha doğrusu kabaca şu, içinde bakkallı şekeri olan bütün gıdalardan uzak duracağız. Özellikle bu tatlandırıcı içeren yiyecek, ambalajlı yiyecek içeceklerden uzak duracağız. Ambalajlı katkı madde içeren gıdalardan uzak duracağız. Yani felsefemiz şu olacak. Madem bakkal şekerinden yapılan tüm ürünler, madem beyaz undan yapılan tüm ürünler bende bir şekilde insülin direncini yani gizli şekeri, hatta bunun sonrası şeker hastalığına ve obeziteye neden oluyor, yemeyeceğim arkadaş. Yani nedir bu? Goflettir, bisküvidir, baklavadır, çöbiyettir, efendim süttaştır. Yemeyeceğim. Ya da beyaz undan yapılan tüm mamiler, işte pidedir, ekmektir, simittir, gözlemedir, poğaçadır, bazlamadır. Adına ne der? Hocam ne kaldı geriye? Efendim çok şeyler kaldı. Yani insülin direncine ve gizli şekeri ve şeker hastalığı neden olmayan baklagiller inanılmaz serbest. Et inanılmaz serbest. Sebze inanılmaz serbest. Katı meyveler, elma, armut, ayva gibi sert katı meyveler tabii bir iki tane olmak şartıyla serbest. Yani sonuçta siz tatlı yemeden de beyaz unlu gıda almadan da sofradan kalkabilirsiniz. O sebepten dolayı da kendimizi sınırlayacağız. Diyeceğim ki arkadaş ben kesinlikle efendim hatta bunu döngüler halinde de yapabilirsiniz. 15 günlük, 1 aylık efendim, 2 aylık diyeceksiniz ki işte pazartesinden pazartesi ben bu ağzıma hiçbir şekilde şekerli mamul sokmayacağım. Ya da 10 gün boyunca ben beyaz undan yapılan bir mamul yemeyeceğim. Bunu diyebilirsiniz ve yapanlar var gerçekten. Bunu isterseniz modern değil mi detoks deyin, isterseniz efendim kısıtlama deyin ya da bunu biraz daha efendim sabahtan akşama kadar olacak şekilde yapın. Yani sonuçta bir şekilde şekerli gıdalardan ve beyaz undan uzak durmak özellikle bu noktada sizi rahatlatacak. Ne kaldı dediğim gibi her türlü baklagil, her türlü tahıl ürünleri, efendim et, o efendim yine katı meyveler ve tüm sebzeler de serbest. O nedenle şekerli yiyecek, içeceklerden, bakkal şekerinden ve beyaz undan uzak duruyoruz. Bu bir. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bakın şöyle bir oranımız var. Eğer kilomuzda %3 oranında bir azalma olursa, yani 10 kilo, 100 kiloluk bir insan %3 oranında, yani 100 kiloluk bir insan 3 kilo verdiğinde karaciğer yağlanması %35 kadar azalabiliyor. Yani %10 oranında kilo kaybı yaparsanız karaciğerde oluşmuş bu yağ dokusu neredeyse yarı yarıya kayboluyor. Yani sizin kilo vermenizle alakalı olarak karaciğerdeki yağlanma da gerilecek. Demek ki en önemli olayımız diyet, diyet, diyet. İkincisi, efendim karaciğer yağlanmasını önlemede en önemli bir diğer yöntem de spor. Yani egzersiz. Burada amaç nedir? Hem kilo fazlası olan bireylerde ideal kiloya ulaşmak hem de bu noktada insülin direncini bir şekilde ortadan düzeltmek. Ne yapıyoruz? Az evvel söyledik diyette günlük kalori alımını kısıtladık. Trigliseritten fakir beslendik. Şekerli, bakkal şekeri gıdalardan, beyaz undan uzak durduk. İşte baklagilleri, eti, sebzeyi bol bol yedik. Bu arada ne yapıyoruz özellikle de? Egzersize çıkıyoruz. Yani ne demek bu? Özellikle de haftada bilemediniz en az 150 dakika. Haftada en az bilemediniz 2 saat ya. 2 saat, 150 dakika. Yani bir şekilde tempolu yürüyüş, nabzın 100'ün 110'un çıkaracağı, mümkünse spor ayakkabılarıyla ve spor kıyafetlere yapılan yürüyüş. Gerçekten eğer hele bir de gün boyu oturarak çalışıyorsanız daha fazla risk altındasınız. O sebepten dolayı da gün içerisinde kendinize fırsat kollayın. İster sabah ister akşam lütfen tempolu yürüyün. Başlarda 5 dakika yürüyün, sonra 10 dakikaya çıkın, sonra 20 dakikaya çıkın ama sonuçta bir şekilde sporu yani yürümeyi, yüzmeyi artık ne yapıyorsanız bir şekilde sporu hayatımıza bir şekilde yerleştirmek lazım. Hele eğer bir de her gün en az 20 ila 45 dakika düzenli tempolu yürüyüş yapıyorsanız bu karaciğer yağlanması olan kişiler de dahil bu olay tamamen ortadan kalkacaktır. Bunun sayesinde ne olacaktır? İnsülin direnciniz. Bunun sayesinde şeker hastalığınız hatta gelecek. Bunun sayesinde kalp damar hastalıkları riskiniz de ortadan kalkacaktır. O nedenle ikinci olayımız diyetten sonra spor yani egzersiz diyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yine önemli bir olayımız o da nedir? O da nedir? Eğer karaciğer yağlanmasına neden olan sizin insülin direnci, şeker hastalığı ya da tansiyon probleminiz varsa bunların muhakkak bir şekilde check-up yani sağlık kontrolüyle tespit edilip bunların bir şekilde tıbbi tedavi ve tıbbi beslenme ile beslenme programlarıyla ve spor programlarıyla bir düzene girmesi lazım. Yani şekerinizi ve tansiyonunuzu dengelemeniz özellikle karaciğer yağlanması açısından çok çok önemlidir. Evet, diğer önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bunu belki şaşıracaksınız ama bunu son zamanlarda çok görüyoruz ve çok uyarıyoruz. Diyoruz ki lütfen şok diyetlerden uzak durun. İşte ben haftada şu kadar kilo verdirttirdim. Ayda işte 40 kilo verdi. Efendim işte 2 ayda 80 kilo verdi. Efendim bunlardan uzak durmak lazım. Şok diyetler karaciğeri yağlandırır. Uzak durmak lazım. Karaciğer yağlanmasına karşı fazla kilolardan tamam kurtulmak şarttır. Ama kesinlikle şok diyetlerden uzak durmak lazım. Neden? Çünkü şok diyetler karaciğer, kalp ve böbreklere zarar verirken maalesef ölüme kadar giden bir risk taşımakta. Çünkü hızlı ani kilo kaybı düşünüldüğünden daha fazla yağlardan bizi kurtarmıyor. Yani bilakis karaciğere ne oluyor biliyor musunuz? Yağ asitleri pompalanıyor. Yani karaciğere o kadar fazla yağ asidi akımı artıyor ki kişi de o yoksa bile karaciğer yağlanması usulüyle geliyor. O nedenle lütfen özellikle de karaciğer yağlanması olan bir kişinin mevcut kilosunda %3 azalma sağlayabilmesi bizim için en başta gerekli olan. O sebepten dolayı da çok böyle efendim şok, çok böyle hızlı, çok ani, çok böyle derin, acımasız diyetlerden lütfen uzak durun. Dengeli. Bakın ne diyorum, %3 azalma mevcut kilosunda neredeyse 15-20'ye kadar giden %50 bir karaciğer yağlanmasını geriletebiliyor. Ama tam tersi yaparsan, bu konuda şok bir diyet programına girersen tam tersine karaciğerdeki yağlanman artıyor diyebiliriz. Evet, bunu söyledikten sonra yine özellikle karaciğer yağlanmasına birazdan fitoterapik ajanları söyleyeceğim ama mevsim sebzelerinin tüketilmesi de özellikle karaciğer yağlanmasında bizim gerçekten en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Neyi kastediyorum? Aslında Akdeniz diyetini kastediyorum. Yani hayvansal yağlardan, işlenmiş et ürünlerden, aşırı karbonhidratlardan vazgeçip özellikle o zaman mevsimin neyse en güzel sebzelerini efendim kırmızı etten fakir, balık etinden, sebze meyveden zengin ve tahıl ve süt ürünleri içeren ve meyveyle ilave edilmiş Akdeniz diyetini uygulamak. Bu da gerçekten çok önemli. Yine yağlanmadan bizi kurtaran önemli tedbirlerden bir tanesi, Allah kimseye göstermesin, gerçekten bir şekilde başlamış olanlar da inşallah bırakır, sigara ve alkolden uzak durmak. Gerçekten karaciğere en çok zarar veren ve karaciğer yağlanmasına yol açan temel nedenlerden birisi alkoldür. Gerçekten uzun süreli düzenli ve karışık alkol türlerini kullananlarda karaciğer yağlanması çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Hele bu kişilerde hem alkol tüketimi var hem de kilo fazlalığı varsa işte karaciğer için en büyük tehlike çanları çalınıyor. Alkol sonucu biriken toksinler karaciğer hücrelerine böyle mikro düzey dahil büyük büyük zararlar vererek ne yapıyor biliyor musunuz? Siroz oluşumuna neden oluyor. Ve siroz ve karaciğer yetmezliği gibi efendim ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. O sebepten dolayı da biz bir şekilde bu tehlikeden, bu zehirden uzak durmalıyız. Alkolden mutlaka kaçınılması gerekiyor. Evet, tabii burada acaba gıdasal anlamda mutfağımızda neler yapabiliriz? Son sohbetimizin birkaç dakikasında onu konuşalım. Bir defa kendini ispatlamış bir olay var. O da nedir? Bir fincan şekersiz kahve. Evet, gerçekten son zamanlarda yapılan araştırmalar kahvenin içerdiği kafeol, kafestol ve karveol ve polifenol ve melanoid gibi antioksidan ve iltihabı önleyici maddeler sayesinde karaciğerde yağlanma ve karaciğer hasarına iyi geldiği ve bir şekilde siroz ve karaciğer kanserinden de koruduğunu efendim ortaya koyuyor. Hatta bizim Türkiye'mizdeki bir üniversite bünyesinde yapılan bir yıllık çalışmada 5 yıldan fazla düzenli kahve içen ve yağlı karaciğer olan kişilerde içmeyenlere göre hem karaciğer enzimleri daha düşük hem de yağlanma ile ilişkili bağ dokusu oluşumu daha az görülüyor. O zaman ne diyoruz? Hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varmış diyoruz ya. Bir fincan kahvenin karaciğerde 40 yıl hatırı var diyebiliriz. Ama tabii kahve bazen reflüyü arttırabilir. O sebepten dolayı doktorunuzun önerisiyle efendim kahve tüketebilirsiniz. Bir fincan ama şekersiz. Başka neler yapabiliriz hocam? Siz fitoterapi uzmanı olarak neler söylersiniz? Bir defa soğan, sarımsak ve enginar. İşte karaciğerin en güzel üç dostu. Bunlar sülfür içerir efendim. Bunlar sülfür içerdiği için de karaciğer yağlanmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Hele enginar karaciğer detoksunu en iyi efendim sağlayan beyaz sebze. O nedenle soğan, sarımsak ve enginarı bol bol tüketeceğiz. Bir. İkincisi yağsız süt ürünleri kullanımına özen göstereceğiz. Bakın çok önemli bir şeyimiz var. Mor renkli meyveler. Böğürtlen, mor üzüm ve yaban mersini. Gerçekten baktığımızda karaciğer yağlanmasına neden olan toksinlerden vücuttan uzaklaşabilmesi için koyu mor renkteki kiraz, böğürtlen, kızılcık, mor üzüm ve yaban mersini gibi mor meyvelerin bu konuda çok etkili olduğunu görmekteyiz. Tüketeceğiz efendim. Diğer taraftan tam buğdaylı tahıllar, en başta yulaf ve çavdar. Hatta ben son zamanlarda tam buğday ekmeklerini dahi önermiyorum. Efendim yine kuru baklagiller çok önemli. Yani beni belki ilk defa duymuş gibi olacak ama şunu söyleyeyim. Nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya gibi kuru baklagiller karaciğer yağlanmasını ve kolesterolü düşürmekte çok iyi. Lütfen sık sık nohut, fasulye, mercimek, barbunya gibi baklagilleri tüketin. Kırmızı renkli meyve sebzeler de bunu yapıyor ve bol da su içiyoruz. Peki hocam bize bitkisel bir kür söylemeyecek misiniz? Yani bu karaciğerdeki yağlanma için bize bir şey söyleyin derseniz benim iki tane çok şık ve çok güzel kürüm var. Bunlardan bir tanesi belki de duydunuz ama yine belki tekrar olacak. Maydanoz limon kürü efendim. Özellikle maydanoz limon kürünü 15 gün boyunca muhakkak efendim sabah kahvaltısından 15 dakika önce içeceğiz. Nasıl yapılıyor? Çok basit. Şöyle 15-16 tane maydanoz. Ama çok yakışıklı olmayacak. Yani çok büyük büyüklerinden değil. Lütfen şöyle bildiğimiz çocukluğumuzdaki maydanozdan bulabilirseniz tabii. 15-16 tane maydanoz saplarıyla beraber blender'a koyduk. Blender'a koyduk 15-16. Üzerine de efendim 2 yemek kaşığı limon suyu ilave ettik. Yarım bardaktan biraz fazlaca da su ilave ettik ve blenderda 2 dakika karıştırdık. Tekrarlıyorum, 15-16 tane maydanoz sapla ile birlikte blendera koyduk. Üzerine 2 yemek kaşığı limon suyu ilave ettik. Yarım bardaktan biraz fazla su ilave ettik. Blenderda 2 dakika karıştırdık. Taze taze sabahleyin kahvaltıdan 15 dakika önce içiyoruz. Bunu ne kadar efendim? 15 gün yapıyoruz. Sonra 5 gün ara veriyoruz. 15 gün daha devam ettiriyoruz bu maydanoz limon kürünü. Lütfen uygulayın. Peki hocam biraz daha hızlandıramayız mı? Hızlandırırız. Bunun için de ne yaparız biliyor musunuz? 15 gün sabahları işte bu maydanoz limon kürünü yaparız. 5 gün mola verdikten sonra, burası çok önemli, sabahları yine aç karnına maydanoz limon kürü 15 gün. Ama bu sefer akşama yatmadan önce bir kürümüz daha ilave olacak. Lavanta kürü diyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz lavanta kürünü? 1 su bardağı su cezvede kaynattınız. Üzerine 1 tatlı kaşığı lavanta ilave ettik. Kısık ateşte 8 dakika kaynamaya bıraktık. Ilıdı, süzdük. Yatmadan yarım saat önce, tekrarlayayım mı? 1 su bardağı su cezvede kısık ateşte kaynatmaya başladık. Üzerine 1 tatlı kaşığı lavanta ilave ettik. Ve kısık ateşte 8 dakika daha kaynamaya bıraktık. Ilıdı, süzdük ve yatmadan yarım saat önce içtik. İşte bu maydanoz limon kürü 15 gün sabahleyin kahvaltıdan 15 dakika önce. 5 gün ara verdik. Sonra 15 gün önce sabahları kahvaltıdan 15 dakika önce tekrar maydanoz limon kürü, ama akşama yatmadan evvel ne ilave ettik? Lavanta kürü diyoruz efendim. Evet efendim, bugün toplumda çok sık görülen bir konuyu konuşmaya gayret ettik. Karaciğer yağlanması. İnşallah bir sonraki hafta yine güzel bir sohbette yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.